بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizin ana başlığı, her haram bir mahrumiyet doğurur. Biliyorsunuz iblis birinci kat semada mukarreb meleklerdendi. Yani Cenab-ı Hakk'ın seçtiği meleklerdendi. Allah'ın emrini tutmayınca bulunduğu yeri kaybetti. Adem aleyhisselam Allah-u Teala tarafından eğitilmiş bir zattı. Bütün bilgiler kendisine öğretilmişti. Ama şu ağaçtan yeme emrine uymadığı için ceza olarak bulunduğu yeri kaybetti ve bahçeden çıkarıldı. Şimdi bu Allah-u Teala'nın bir kanunudur. İşlenen suça denk ceza verir ama cezayı hemen de vermez yani. Belli bir süre bekletir, sonra verir. Çünkü insanlara tevbe etme ve hatasından dönme fırsatı verir. Şimdi Nisa suresi ile ilgili ayetleri okuyoruz. Ama başta geçen hafta okumayı unuttuğumuz bir ayet kaldı. Onu bir okuyalım, hemen konumuza geçelim. Nisa suresi 159. ayette diyor ki Allah: "Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minen nebihi kable mevtih." Ehli kitaptan herkes ölümünden önce mutlaka İsa'ya inanacaktır. Ehli kitaptan herkes dediğimiz zaman Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılır. Yani bütün Yahudi ve Hristiyanlar ölümünden önce İsa'ya inanacaktır. Bu kimin ölümü olur? He? Kimin ölümü? Kendisinin ölümü tabii. O da şudur. Yani biliyorsunuz kafir olabilmek için bir gerçeğin üstünü örtmek lazım. Bir Hristiyanın kafir olabilmesi için İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu anlaması, ondan sonra ona oğlu demesi lazım. Mesela Hristiyan kaynaklarına bakarsanız hepsi de İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul eder. Ama arkasından ilaveler yaparlar. Allah'ın oğlu yaparlar. Aynı şey bizim hurafecilerde de vardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. O da insandır ama öyle her insan gibi değil, başlarlar artık. Ondan sonra da Hristiyanlar İsa'ya hiçbir şey yokken işte söz vardı falan diye başlayan metiyeyi de Nur-u Muhammedi vardı, Allah her şeyi ondan yarattı diye kendilerine şey yaparlar. Yani bizim nebimiz sizin nebinizi döver. Yani şey, sapıklık bulaşıcı hastalık gibidir. Yani isim değişir sadece ama içerik değişmez. Dolayısıyla şimdi mesela bazıları bu ayeti İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğine delil alır. Ondan sonra şöyle derler: bakayım, burada da bir dipnot koymuş, bu okuruz inşallah. Derler ki, ehli kitaptan herkes İsa'nın ölümünden önce ona inanacak. İsa ölmedi. Peki güzel. Sizin dediğiniz doğru, kabul edelim. Ehli kitaptan herkes dediğiniz zaman İsa Aleyhisselam'ın nebi olmasından itibaren gelen bütün Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? İsa daha ölmediyse, gökteyse, gelecekse şimdiye kadar gelen bütün Yahudi ve Hristiyanlar ne yapması lazım? Dirilmesi lazım değil mi? Dirilecek ki ona inansın. Halbuki olay öyle değil. Biliyorsunuz sürekli okuduğumuz Ali İmran 106. ayet var. Orada Allahü Teala şöyle diyor. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُمْ وَتَسْفَدُّ وُجُوهُ Bazı yüzlerin ak, bazı yüzlerin kara olduğu günde فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kara olanlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Yani önce inanacak ki ondan sonra inancını örtsün. Dolayısıyla Ehl-i Kitab'ın tamamı da İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna hayatının bir döneminde kesin olarak inanır. Ondan sonra menfaatine ters gelir, şu olur, bu olur ve inkar eder. Ondan sonra da diyor ki وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَه۪يدًا Kıyamet günü de İsa Aleyhisselam onlara karşı şahitlik yapacaktır. Zaten o şahitlikle ilgili ayetleri geçen hafta okuduk. Şimdi bu ayeti unutmuşuz, onun için okudum. Şimdi asıl konumuza geçiyoruz. Allah-u Teala yukarıdan itibaren Yahudiler anlatıyordu. Diyor ki ve akdihimur riba ve kad nuhan. Yasaklanmış olmalarına rağmen faiz almaları. İşte Müslümanlarda da faiz yasak ama adını değiştiriyorlar oluyor. Faiz kelimesinin adı ribaydı. Faiz bereket demek, gelir demek. Değiştirdiler, ribayı faiz yaptılar. Zannettiler ki böyle değiştirirsek helal olur. Bir müddet sonra isim tamamen öyle oldu yani. Affedersiniz, zinanın adını aşk diye değiştirdiğiniz zaman helal mi olacak? Fakat yasaklandığı halde faiz almaları ve اَكْلِهُمْ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ insanların mallarını haksız yollarla yemeleri ki bugün onu çok fazlaca yapıyorlar. Bunu bir bilim haline getirmişlerdir maalesef. İnsanların mallarını yemenin tam bilimsel bir yapıya büründüğü bir dönemde yaşıyoruz maalesef. Fakat insanlar böyle yani sömürüye ne kadar da hazırlar, ne kadar da çok seviyorlar sömürülmeyi. Benim gerçekten aklım ermiyor. Mesela şu anda Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Size %100 inanarak söyleyeyim, ekonomik sıkıntı yok. Bilgi sıkıntısı var. Ekonomi bilgisi sıfır. Hatta sıfır kelimesi gerçekten büyük bir ikram olur bu ekonomistlere. Meydan okuyorum. Hadi buyursunlar konuşalım. Bugün Türkiye şartları, Türkiye'nin ekonomik sıkıntısı tamamen bilgi sıkıntısıdır. Her konuda öyle. Hazır ne olacak bu kadar aklını kullanmayan insan varken tabii Yahudiler de iyi yapıyorlar. Sömürün sömürebildiğiniz kadar. Tabii onlara helal olmaz. Ezberlettiriyorlar bazı şeyleri. Millet zannediyor ki ilimdir. Biliyorsunuz o 2008 krizinde Almanlar çağırmışlardı. Onlara ilk siz ekonomiden anlamazsınız diye başlamıştım. Sonra anlamadıklarını anladılar. Ama bizimkiler hiç dinlemeye de tahammülleri yok. Onlar hiç olmazsa çağırdı dinlediler. Bizimkilerin dinlemeye niyetleri yok. Evet. وَاَخْدِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُ عَنْهُ Yasaklanmış olmalarına rağmen riba, faiz almaları وَاَكْلِهِمْ اَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ İnsanların mallarını batıl yollarla yemeleri sebebiyle atladım ben o ayeti. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا Tamam yani فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ Yahudilerin yapmış olduğu yanlışlar sebebiyle, yaptıkları zulümler sebebiyle kendilerine temiz olan şeyleri onlara haram kıldık. Yani temiz olup helal kılınmış olan şeyleri haram kıldık. Ne oldu? Yaptıkları yanlış sebebiyle bir mahrumiyette cezalandırıldılar. Ve bi saddi iman sebilillahi ketire Allah'ın yolundan çokça sapmaları sebebiyle helalları onlara haram kıldık. Mesela şeylerde de vardır, dikkat ediniz. Adam sağlığını korumaz, içki içer, sigara içer falan filan. Bakarsınız ki çok güzel şeyler ona dokunmaya başlar. İşte o da Allah'ın ona yaptığı, kıldığı haramlardır. O güzelim şeyleri yiyemez olur, içemez olur. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elima. Onlardan kafir olanlarına, Yahudilerden kafir olanlarına acıklı bir azap hazırladık. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere haram kılınmış olan hayvanlar var. Bir de Tevrat'ta bunun karşılığı var. O konuyu Vedat'tan bir dinleyelim.
Evet, Tevrat'ta hem Levililer kitabında hem Tesniye kitabında ayrıntılı bir şekilde Yahudilere haram kılınan yiyecekler bildiriliyor. Kısaca ben şöyle özetleyeyim, çok fazla var çünkü. Yahudilere karada yaşayan hayvanlardan sadece çatal ve yarık tırnaklı olup geviş getirenleri helal kılınmıştır. Buna göre geviş getirmelerine rağmen çatal tırnaklı olmayan deve, yaban faresi, tavşan, çatal tırnaklı olmasına rağmen geviş getirmeyen domuz haramdır. Yine karada yaşayan gelincik, fare, kara kurbağası, kirpi, bukalemun ve bütün kertenkele türleri, salyangoz, köstebek gibi küçük canlılarda yasaklanmıştır. Tevrat'a göre tatlı veya tuzlu sularda yaşayan canlılardan pullu ve yüzgeçli olanlar helal, pulsuz ve yüzgeçsiz olanlar haramdır. Bu kurala göre lüfer, uskumru, yılan balığı, yunus, balina gibi balıklar, yılan balığı, kalamar, ahtapot, sürüngen yumuşakçalar, midye, salyangoz, ıstakoz, karides gibi kabuklu hayvanlar da haramdır. Kuşlardan yenmesi yasak olanlar kartal, kuzu kartalı, balık kartalı, çaylak, akbaba türleri, kuzgun türleri, deve kuşu, baykuş, martı, atmaca türleri, şahin, karabatak, kuğu, pelikan, saksağan, leylek, balıkçıl türleri, çavuş kuşu ve yarasa haram kılınmıştır. Bunların yanı sıra dört ayaklı her türlü uçucu böcek türü pis kabul edilmiş ve yenmesi yasaklanmıştır. Bunlara istisna olarak sarı, kırmızı, benekli, gri ve beyaz çekirge türleri helal kılınmıştır. İster karada ister denizde olsun, kendiliğinden ölen her türlü hayvan Tevrat'a göre haram kılınmıştır. Bir hayvanın kendiliğinden ölmesiyle yabani bir hayvan tarafından öldürülmesi arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de haramdır. Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Bunun dışında bir de kan, kanın içinde kan bulunan et, bir de iç yağları Yahudilere yenmesi haram kılınmıştır.
Peki şey, Yahudi olmayanların kestikleri?
Yani hocam onlar zaten Allah'tan başkası adına kesilmiş.
Yok, Allah'tan başkası adına kesme başka, bir de hahamların kesmesi lazım. Bir çekişte kesecek, işte böyle bıçağı sürterek keserlerse yenmez. Hmm. Böyle bir çekişte şey yapacaklar. Yani bir neyse, bu kadar yeter. Şimdi bu Yahudilere haram kılınan hayvanlar İsa Aleyhisselam tarafından yani İncil'de helal kılınmıştır. O da şeyde Allahü Teala Ali İmran suresinde onu bize bildiriyor. Diyor ki İsa veli uhille lekum ba'dallezi hurrime aleykum ve ci'tukum beyyinetin min rabbikum fettekullaha ve ati'un diye. 50. ayet, evet. İsa Aleyhisselam Yahudilere diyor ki size haram kılınan kılınanların bir kısmını helal kılmak için de geldim diyor. Bir kısmını dediği de zaten aynen bizim gibi. Şeyde İncil'de bir ayet vardır. En'am suresinin 145. ayetinin aynısıdır. Ama orada bir şeyle ki Paulus oradaki domuzu çıkarmış. Domuzu şey yapıyor, helal görüyorlar ya. Onu çıkarmış, gerisi kalmış. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız orijinal İncil'i bulduğunu söyledi. İnşallah bize gönder dedim. Gönderirse onlara bakarız. Şimdi onlara Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı şeyleri şey haram kıldığı şeylerin sebebi bak bir sürü hayvan haram. Onun için bugün şeyler vardır. Koşer dediğimiz yiyecek şeyi vardır. Yani Yahudiler her şeyi yiyemezler. Şimdi sen burada kesilen hayvanların bölümleriyle ilgili kısmı okumadın. Yani işte iç yağları, ne bileyim birçok şeyler şu anda şey yapmadım yani ayrıntı verirsem belki hata edebilirim. Bizim şeyin Yahya'nın kitabında bunlar ayrıntılarıyla var. Helal Gıda kitabında. Bunlar yapmış oldukları yanlışlardan dolayı Cenab-ı Hak onlara haram kılmıştır. Fakat bu yanlışlar öyle enteresan ki şimdi mesela orada bir sürü hayvanlar saydı. Bizde bazı mezheplerde o hayvanlar haramdır. Demek ki kaynağı Yahudilermiş. Yani bizde haram kılınanlar çok açık ve net olarak bellidir. O da En'am suresinin 145. ayetinde, Kur'an-ı Kerim'in 4 ayetinde aynı şeyler tekrarlanır. En son inen Maide suresinin 3. ayetinde de bir işte şey ölmüş hayvan, iki Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvan, işte domuz eti, yani hayvan cinsi olarak sadece domuz. Onun dışında hayvan ismi yok. Domuz eti, bir de akan kan. Şeydeki kan değil, etin içinde kalan değil, dışarıya akmış olan kan. 4 tane haram, onun dışında haram yok. Ama kitaplara baktığınız zaman doludur ağzına kadar. Şimdi burada, bakın o isterseniz şeyi açın, Maide suresinin 3. ayetini, 5. sure. Oraya geldiğimiz zaman daha ayrıntılı olarak konuşuruz inşallah da. Bu vesileyle de haberiniz olmuş olsun. Mesela 3. ayetini okuduğumuz zaman Maide suresinin, istersen Fatih sen onu bir okusana. Fatih okusun, dikkatle dinleyin. Mealden okusanız.
Evet. Maide suresinin 3. ayetinin meali.
En son inen ayet olarak kabul edilir.
Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır.
Bugün... Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bakın burada o öldürülmenin çeşitli şekillerini söyledi burada. İşte yukarıdan aşağı düşerek ölüyor bir hayvan, boğuyor, öldürüyor ki bundan şey istisnadır, o av hayvanlarının getirdikleri. Ondan sonra Allah'tan başkası adına kesilen ve akan kan. Peki burada Müslümanın kesmediği haramdır ya da müşriklerin kestiği haramdır diye bir ifade var mı? Var mı? Ama bütün mezhepler ittifak eder. Müşriklerin kestiği haramdır. Peki Allah'ın helal kıldığını haram kılmak nedir? Onlara sorsanız ki Allah'ın helal kıldığını haram kılmanın hükmü nedir? Der ki kafirliktir. Öyle derler. Peki hangi ayette var müşriklerin kestiği yenmez diye? Ondan sonra besmele ile kesilmemiş hayvan haramdır. İttifak ederler. Peki hangi ayette besmele ile kesmeyi emrediyor Allah? Ya da hangi hadiste Resulullah emrediyor? Gerçi bundan bir tek Şafii mezhebi istisnadır. Besmele ile kesmeyi şart görmez ama o da o devamını getirmiyor. O da müşriklerin kestiği haramdır der. Şimdi mesela Avrupa'da bazı yerlerde tasvir edilecek bir şey değil ama hayvanın alnına şöyle bir mesela büyük baş hayvanı 11 santim galiba uzunluğunda bir demir saplıyorlar. Ben Almanya'da mezbahaya gitmiştim yani yanımda yaptılar gördüm. Hayvan orada sersemliyor. Zaten onun yönetmeliğinde 6 dakika içerisinde kesmek gerekiyor. Onu kesiyorlar. Şimdi bakın buradaki ayette onun hükmü de var. Ne diyor? Ölmeden kestikleriniz hariç dedi, değil mi? Düşmüş, bir baş hayvanın boynuzuyla öldürülmüş ya da bir yabani hayvan ısırmış falan. Ölmeden keserseniz başka. Şimdi o demir saplananlar ölmeden kesilmiyor mu? Tabii, eğer ölürse zaten şey ayırmaları gerekiyor yönetmeliklerine göre. Yeme ayırmaları lazım. E peki siz neye dayanarak işte bu hayvanlar haramdır yemeyin deyip orada yaşayan Müslümanların hayatını çekilmez hale getiriyorsunuz. Zavallılar bir balık yiyebiliyorlar. Yani şey de yediremiyorsunuz. Mesela küçükbaş hayvanların kesildiği yere de gittim. Tamam, hayvanların başını bir sudan geçiriyorlar. Hayvan orada hafifçe baygınlık geçiriyor. Sonra kesiyorlar. Ya o baygınlığı, tamam, bunu yapmaları doğru olmaz. Hayvanları bayatmaya gerek yok. Öbürü de doğru olmaz. Hayvan eziyet olur ama bu haram olmaz. İkisi de haram olmaz. Şimdi söyle deyince bu defa helal gıda diye bir şey çıkardılar. Yeni bir sektör. Tabii böyle bir sektör olduktan sonra o sektör bu haramları fena halde korur ki çünkü rakip olmasın kendisi. Bakıyorsunuz ki suya bile helal damgası. Ulan Allah'tan korkun ya. Şurada birkaç tane haram var, o kadar yani. Ne oluyor? Şimdi besmele sadece şeyde şarttır. Kurban keserken şarttır. Onun dışında şart değil Kur'an-ı Kerim'de. Kesen kişinin kimliğinin önemi yoktur. Hatta tabi konumuz o değil. O olsa müşriğin kestiğinin yenmesinin helal olduğuna dair ayet de okurum size. Gerçi biraz sonra okuyacağız onlardan bir tanesini. Ama şimdi burada şeyi gördünüz. Yahudilere haram olanlar yapmış oldukları yanlışlardan dolayı ki o yanlışlar bundan önceki derslerde de uzun uzun anlattık. O yaptıkları yanlışlardan dolayı helal yiyecekleri de Cenab-ı Hak onlara haram kıldı. Peki, Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık hükümler olmasına rağmen, Yahudilere haram kılınan hayvanlarla ilgili ayetler var. Sen o ayetleri okumadın değil mi?
İçeride var Kur'an-ı Kerim'e, istersen
okuyayım. Tamam, onu da oku. O ayetleri de oku.
İlk ayet zaten hocamızın okuduğu Nisa 160, 161. ayetler. Daha sonra Enam suresi 146'da şöyle söyleniyor. Yahudilere tüm tırnaklıları da haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağları da haram kıldık. Bu azgınlıklarına karşılık onlara verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz. Nahl suresi 118. ayette. Yine bu konuyla ilgili bir ayet var. Yahudilere ise sana daha önce anlattığımız şeyleri haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Tamam. Şimdi burada haram kılınanları ayetlerde belli. Vedat da Tevrat'tan okudu. Orada da belli. Peki Tevrat'ta bu iş açıkça belli. Kur'an-ı Kerim'de de belli. Şimdi birisi çıkar da derse ki Tevrat'ta Allah'ın bize haram kıldığı bir şey yok. Bir takım ileri geri laflar söylerse kabul edilir mi? Hayır diyorsun ama bak Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen şu haramdır, bu haramdır diyenleri niye kabul ediyor millet? Besmele kesilmeyen hayvan haramdır, bilmem müşrikin kestiği haramdır, bilmem ne. Yok efendim bir zamanlar şey yolma neydi? Tavukların sıcak suya daldırılarak yolunması falan bir sürü şeyler vardı. Hatta bir kere hiç unutmam, bir gazetenin bir köşe yazarı bu şeylerle ilgili, tavuklarla ilgili bana gelmişti müftülükteyken. Ona bütün ayetleri, bütün her şeyi ortaya koydum. Bak görüyorsun, öyle soğuk yolma, suya daldırdıktan sonra yolma diye bir ayrım yok. Çok açık ve net her şeyi anlattım ona. İlgili bütün kaynaklardan gösterdim. Tamam hocam, tatmin oldum, tamam dedi. Gitti ertesi gün. Efendim, o şeyin haram olduğuna dair yazı yazdı, gazetede. Evet, şimdi şuraya bakın, bak şuradan Ali İmran suresinin 93. ayetinin mealini bir okuyalım. Açın kendi elinizdeki meallerden. Burada şöyle bir şey var. Bak ben okuyacağım, bakayım ki kim ne anladı. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, parantez içerisinde Yakup'un, elindeki meal Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Kendisine haram kıldığı dışında, yani Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, yani Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. Bir daha okuyorum bak. Böyle bir şey var mı? Okudunuz bak, ayetleri dinlediniz. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, yani Yakup'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. Var mı Kur'an'da böyle büyük? Var mı? Yok. Oku. Sen bunu buraya nasıl yazıyorsun? Bu ayete bu meali nasıl veriyorsun? Ondan sonra arkasından de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirin. Bu sözü söyleyen kim? Doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirin. De ki, bu ne? Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bir şey anladınız mı? Anladınız mı? Anlayan var mı? Anlayanlar burnunu kaldırsın. Çünkü başka çaresi yok yani. O da anlaşılmaz kimin anladığı. O açıdan öyle diyorum ya. El kaldırsın desem anlar, anlaşılır. Şimdi görüyor musunuz? Yani ya bir ders olsun da bunların böyle ağır yanlışlarını ortaya çıkarmayalım. Gerçekten çok istiyorum yani öyle bak ne kadar güzel anlatmışlar diye dersi anlatmayı çok istiyorum. Şimdi bizim Fatih'in bir huyu ortaya çıktı son zamanlarda. Çok da hoşuma gidiyor. Bir terim ortaya attı. Efendim bir ayetin başına gelenler diye. Şimdi bir de epeyce de video çekimi yaptın değil mi? Epey oldu galiba. Bu şeyde de yayınlanıyor. İnternette de yayınlanıyor. Şimdi bundan kaç gün evvel yapmıştın?
Geçen hafta
yaptım. Yani geçen hafta da bu ayetin başına gelenlerle ilgili bir video hazırlamıştı. Şimdi onu bir dinleyelim.
Evet, bu Ali İmran suresinin 93. ayetinin benim elimdeki mealde de aynen şöyle, Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in, yani Yakup'un kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceğin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. Şimdi bu dışarıdan bir meal alan kişi bunu okuduğunda düşüneceği ilk şey bu ifade Allah'a ait. Yani şöyle, bu
yoksa
buradaki tespit,
yazanlar da öyle söylüyorlar.
Bu tespit Allah'a ait. Yani Allah Teala bize şunu anlatıyor, diyor ki Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarına haram kılınan tek şey Yakup'un kendisine haram kıldığıdır. Onun dışında herhangi bir şey yoktur. Şimdi bunu okuyan böyle. Oysa işin en acı tarafı Allah-u Teala bu iddiayı reddetmek için bu ayeti indiriyor. Yani bu esasında Yahudilerin bir iddiası. Yahudiler diyorlar ki ey Muhammed Aleyhisselam, senin bize söylediğin gibi efendim biz daha önce bir takım sınırları aşmışız. Allah bize ceza olarak bazı yiyecekleri, şunları bunları haram kılmış. Bunlar senin Allah'a attığın iftira. Böyle bir şey yok. Eğer bugün biz bir takım şeyleri haram diyorsak, bu Allah'ın bize verdiği ceza sebebiyle değil, Yakup kendisine bir takım şeyleri çeşitli sebeplerle haram kılmış biz olsa olsa belki onun sünnetini devam ettiriyoruz. Yoksa bizim herhangi bir suçumuz sebebiyle böyle bir şey yok diyorlar. Ama mesela bu meali ve bunun gibi pek çok meali bu şekilde okuduğumuzda zannediyoruz ki bu tespiti Allah yapıyor. Hayır, bu sadece bir iddia. Allah ayetin devamında diyor ki, eğer doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. O halde biz bu ayeti nasıl okuyacağız? Yahudiler şu iddiada bulunuyorlar.
Şimdi Arap dilinde böyle bir şey, Araplarda olmazsa olmazdır. Yani bazı kelimeleri söylemezler. O şeyden anlaşılır, cümlenin akışından anlaşılır. De ki getirin deniyorsa orada yukarıda dediler olmak zorundadır. Bu bir diyalogdan bahsediyor. Evet. Peki şimdi az önce bir şey söyledin de unuturum. Buna hiç doğru meal veren birisini gördün mü?
Yok.
Şimdi yani ne tefsirlerde ne meallerde hayret ya. Ya bu çok basit bir şey ama.
Evet. Şimdi doğru vermenin ötesinde bu ayetle ilgili öyle şeyler yapılmış ki en son işte bir saat önce hocamla bir mealdeki açıklamayı okuduk. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından iftiralar şey yapılmış, kurgulanmış. Şimdi diyorlar ki bu ifade Allah'a ait bir ifade. Yani Allah-u Teala bunu kabul ediyor. Mesela şu an elimizdeki meali hazırlayan kişilerin hazırladığı Kur'an yolu diye bir tefsir var. Bugün işte Diyanet İşleri Başkanlığı bastı bunu ve çok da yaygın şu an Türkiye'de. Bu ayetle ilgili şu ifadeleri kullanıyor tefsir. Diyor ki, tefsirlerdeki çeşitli rivayetlerden anlaşıldığına göre Yakup Aleyhisselam ağır bir hastalığa yakalanınca, şimdi bakın kurgular başlıyor artık. Yani eğer bir yerde Allah'ın ne söylediği önemsenmeyip orayı ben dolduracağım, orayı ben anlatacağım, ben izah edeceğim kaygısına düştüğünüzde artık başlarsınız dolgu malzemeleri yığmaya. Şimdi kurgu başladı. Yakup Aleyhisselam ağır bir hastalığa yakalanınca doktorların tavsiyeleriyle sanki dünkü olayı anlatıyor yani.
Hastaneye kaldırılmış.
Yakup Aleyhisselam hastalanmış, doktorlar gelmişler, tedavi etmişler, tavsiyelerde bulunmuşlar. Başlıyor hikayeyi anlatmaya. Doktorların tavsiyeleriyle bazen de kendi tecrübeleri neticesinde deve etini ve sütünü kendisine yasaklamıştı. Yani doktorlar tavsiye ediyorlar, zaten onun da bu konuda tecrübeleri varmış. Demiş ki, ben deve etini yemeyeceğim ve sütünü de içmeyeceğim. Şimdi kendisine haram kılıyor. Daha sonra gelenler ise bunları büsbütün kendilerine haram saymışlardı. İşte ayette İsrail'in kendi tercihiyle kendisine haram kıldığı bildirilen yiyecekler bunlar olmalıdır. Yani bunu gerçek zannediyor, bunun üzerine kurgular bina ediyor.
Peki o meali yapan, o tefsiri yapan kişi ayette Yahudilerin yanlışlarından dolayı şunları haram kıldık ayetinde kendileri tefsir mealini yazmıyorlar mı? Yani insan azıcık, yani bütüncül bakış yok, böyle noktasal. Yani bunu insan azıcık düşünür ya. Evet.
Şimdi başka bir kurgu, bakınız. Yani hikaye üstüne hikaye. Tefsirler niçin hacimli diyoruz ya, bundan dolayı hacimli. Yani hikaye üzerine hikaye. Şimdi bakın bir başka hikaye. Ama bunu da Muhammed Aleyhisselam'a söyletiyorlar. Bu da başka bir mealden alıntılanmış bir meal var. Bu mealin altına şu açıklamayı yazmış. Hazreti Peygamber'e gelen bir Yahudi heyeti, Hazreti Yakup'un kendisine haram kıldığı yiyeceklerin neler olduğunu sormuş. Hazreti Peygamber şu cevabı vermiş. Hazreti Yakup bir ara çok şiddetli bir hastalığa yakalanmıştı. Hastalığı uzayınca, eğer Allah bana şifa verirse en sevdiğim yiyecek ve içecek bana haram olsun diye adakta bulundu. Yani şimdi böyle bir şey düşünülebilir mi?
Allah'ın helalini haram kılması.
Allah'ın kitabında Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine helal olan bir şeyi haram kılmasından dolayı uyarıldığı bir ayetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim Tahrim Suresi'nin ilk ayeti. Muhammed Aleyhisselam bunu anlatıyor bu ayetin tefsiri babında. Demiş ki Muhammed Aleyhisselam, çünkü onun en sevdiği yiyecek deve etiydi, en sevdiği içecek süt, onun deve sütüydü. Bundan dolayı bu hastalıktan iyileşirsem bir daha bunları yemeyeceğim, içmeyeceğim diye yemin etmiş, ayet bundan bahsediyormuş. Peki şimdi aklı hemen şu geliyor, peki bunları yazanlar ayetin devamındaki şu ifadeyi görmediler mi? Nasıldı devamındaki şey? Diyor ki, de ki eğer doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. Şimdi asıl felaket bu noktadan sonra başlıyor. Ayetin bu kısmını farklı bir konuyla ilişkilendiriyorlar. Yani ayette kul fe'tü bit tevrat fetluha in kuntum sadikin ifadesinde konu değişiyor diyorlar. Neymiş konu? Bu defa diyor ki, Bu meali veriyor. Mealin bu defa ayetin bu kısmının, yani eğer doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirin şeklindeki o ifadenin altına şu açıklamayı yapıyor. Konu değişiyor. Abdullah İbni Ömer'den rivayete göre Yahudiler Hazreti Peygamber'e hakem yaparak zina eden bir erkekle kadını cezalandırması için getirdiler. Onlar dinlerinde ayıplama ve dayak cezasından söz edince Nebi Aleyhisselam bu konuda Tevrat'ta bir hüküm bulunup bulunmadığını sordu. Tevrat açıldı fakat recm ayetinin üstünü kapatarak okumak isteyince orada bulunan Abdullah İbni Selam müdahale etti ve Tevrat'ta recm hükmünün bulunduğu görüldü. Ayet bundan bahsetmektedir.
Yani ayetin yarısı bir yerde, yarısı bir yerde. Yani buna hakikaten insanlar dinden uzaklaşıyor ama haksız değiller ki. Ya kardeşim, Allah'ın ayeti bu hale getirilir mi ya? Sen görmüyor musun, işte Tevrat'ta haram kılınan yiyecekler belli. Aynı şeyleri Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. E peki Yahudiler, ne bak Yahudiler dediler ki, o şekilde okursanız, bir de öyle oku istersen.
Evet. Bizim mesela Süleymaniye Vakfı'nın mealinden okuyalım. Biraz önce hocam sordu ya ne anladınız diye. Şimdi ben bir de bu şekilde okuyayım. Dediler ki Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendine haram ettiği dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. De ki getirin Tevrat'ı da okuyun eğer iddianızda haklıysanız.
Tamam, şimdi Tevrat'ı getirdiler mi bakacaklar ki Allah'ın haram kıldığı yiyecekler var. Yakup Aleyhisselam diye bahseden hiçbir tane Tevrat ifadesi yok. Bu konuda var mı? Yok. Hiçbir tane yok. E o zaman hadi haklıysanız getirin Tevrat'ı okuyun. Bak Kur'an Tevrat'ı tasdik eden bir kitaptır. Anlaşıldı mı şimdi mesele? Hiç açıklamaya gerek var mı? İşte baştan zaten dil kuralı bu. Oraya dediler ki, zaten bir diyalogdan bahsediyor. Onlar böyle dedi, sen de böyle de. Bitti. İki dakikada anlaşılıyor. Yani işte bu şeye insan hayret ediyor. Ya bu kadar insan içerisinde bir tane çıkmadı mı ya bu ayetlere doğru mana verecek? Hani şimdi hep bize söylüyorlar ya, şimdiye kadar hiç kimse bilmiyordu da siz mi bildiniz? Ben de şimdi onlara söylüyorum. Ya bir tane çıkmadı mı kardeşim içinizden ya? Sadece biz bildiysek suç bizim mi? Siz de bilseydiniz. Allah Allah. Yani biz övünüyor muyuz biliyoruz diye. Bu hatalardan dolayı üzülüyoruz sadece. Gerçekten üzülüyoruz. Yazık yani. Millete meal okuyun diyoruz ama hadi gel hadi bakalım. Burayı okudu. Allah Allah, bu ne bir şey. Allah'tan ki bir hikmet vardır diye bir şey öğretmişler de ama bir hikmet vardır deyip geçiyor anlamadığı yerleri. Halbuki hikmet anladığın yerdir. Anlamadığın yerde ne hikmet olur?
Şimdi bir şey daha var hocam.
Söyle.
O da yine birçoğumuzun evinde bulunan, zaman zaman baktığımız Süleyman Ateş Hoca'nın tefsiri. Şimdi Süleyman Ateş Hoca bu ayetle ilgili diyor ki, Kur'an'ın işaret ettiği bu olayın aslı Tekvin bölümünün 32. babında anlatılan olaydır. Yani hoca diyor ki, Bu olayın aslını öğrenmek istiyorsak bu ayeti okuduğunuzda anlayamayacaksınız diyor. Anlamak için Tekvin bölümüne bakarsınız Kitab-ı Mukaddes'te. Orada yaptığı alıntı şu özetle. Yakup Aleyhisselam Allah'la güreş ediyor.
Allah Allah.
Allah Yakup Aleyhisselam'ı yenemiyor ve en sonunda bir hile yapıyor. Yakup Aleyhisselam'ın uyluğunun başına dokunuyor. Bunun üzerine orası sakatlanıyor Yakup Aleyhisselam'ın. Ve anca öyle şey yapıyor, dengeyi sağlıyor. Ve ondan sonra işte Yakup Aleyhisselam Allah'la güreş ettiğinin farkına varıyor. Ama o günden sonra uyluğu hep ağrıyor ve sekiyor. Diyor ki, Yahudiler bu olaydan sonra uyluk etini yememişlerdir. Ayet bununla alakalıdır diyor. Bu bir tefsirden alın.
Tövbe estağfurullah. Bundan hiç haberim yoktu ya. Yani Allah'la güreş. Tövbe estağfurullah. Görüyor musunuz yani? Evet. Yani size her defasında tekrarlıyorum. Bakın bu şekildeki bir İslam anlayışına, yeryüzüne hiç kimse onay vermez. Yani bu mübarek kitap ne hale getirilmiş? Onun için topyekün hep birlikte bu konuda çalışmamız lazım. Böyle bir Süleymaniye Vakfı'na bırakılacak kadar küçük bir iş değil bu. Bütün ümmetin üzerinde çalışması gereken bir iştir. Uzun asırlar boyunca ihmal edilmiş olan bu yanlışları ortaya çıkarmamız lazım. Bizim Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler etmemiz gereken husus, Allah-u Teala bu işin metodolojisini bize nasip etti. Çok şükür öyle bir metodoloji ortaya çıktı ki din ve bilimi birleştiren bir metodoloji. Belki bir Resulullah'tan sonra çok az devam etmiş olan bir, uygulanmış olan metodoloji. Bunları inşallah hep birlikte şey yapalım. Şimdi burada ben size bir şey daha söyleyeyim, yatsıyı da kılacağız. Bu Nisa suresinde şey var. Allah-u Teala diyor ki, yani şimdi okuduğumuz ayette فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُ حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ Yahudilerin yapmış oldukları yanlıştan dolayı onlara temiz olan bir takım yiyecekleri haram kıldık. Şimdi bunların bir kısmı işte belli, işte şu şu şu yiyecekler. Bir kısmı da cumartesi günü av yasağıdır. O da onlara helal kılınan yiyecekler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 163 ve devamında bir deniz kenarındaki şeyden bahsediliyor. Yahudi gruptan bahsediliyor. Yahudilerden işte cumartesi günü kıyıya bolca balık geliyor ama tutamıyorlar. Başka günler gelmiyor. Sonra da oyunlar peşinde koşuyorlar. İşte yapmış oldukları yanlışlardan dolayı kendilerine haram kılınan şeylerden birisi de cumartesi yasağıdır. Ama daha önce de Vedat bunu şey yapmıştı. Yahudiler cumartesi yasağının kendileri için bir haram yaptıkları yanlışın bir cezası değil de bir başka şekilde anlatmışlardı. Neydi o?
Şimdi konu aslında biraz karmaşık bir konu ama şöyle söyleyeyim. Tevrat'a baktığımız zaman cumartesi yasağı 10 emirin içerisinde inen hükümlerden bir tanesi. Şimdi 10 emirin Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda verilmiş olması gerekiyor. Yani Sina Dağı'na çıktığında verilmesi gerekiyor. Ancak Tevrat'ta öyle bir şey yapılmış ki Musa Aleyhisselam dağa gitmeden önce Allah bir bulut şeklinde iniyor kavmin üzerine. Kavimle birebir konuşuyor. Ve 10 emiri Allah-u Teala kendi ağzıyla İsrailoğullarına veriyor. O sırada da Musa Aleyhisselam onun yazıya geçtiği söyleniyor. Ve 10 emiri oradaki herkesin dinlediği söyleniyor. Daha sonra Musa Aleyhisselam levhaları almak için dağa çıkıyor. Siz bir Yahudi'ye gidip de işte sizin yapmış olduğunuz günahtan dolayı size cumartesi yasağı koyuldu dendiğinde Yahudi size diyor ki ya Musa daha dua çıkmadan önce o yasak verildi zaten. Hangi günahtan bahsediyorsunuz siz diyorlar. Dolayısıyla onu işin hocam kulbuna uyduruyorlar yani.
Bir de burada şunu da düşünelim. Tevrat, elimizdeki Tevrat'ların hepsi de meal. Bakın yanında Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni olmasına rağmen ayetlerin meallerinin ne hale getirildiğini görüyorsunuz. Orijinal metnin olmadığı bir meal olsaydı biz şimdi şu anda size bunu okuyamayacaktık ve yanlışı da çıkaramayacaktık. Onun için uğraş da dur. Asıl metni bol bilmem ne şu bu falan filan. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Bakara şey okuduğumuz İsa Suresi'nin 154. ayetinde diyor ki وَرَفَعَنَ فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيْتَاقِهِمْ Onlardan söz alma karşılığında Tur'u tepelerine kaldırdık. وَقُلْنَا لَهُمُ اُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا İşte şu kapıdan secde ederek girin dedik. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ Cumartesi günü koyduğumuz yasakları çiğnemeyin. Yani bir kısım helalları Allah haram kılmış onlara. Cumartesi işte bir ayette birleştirdiğimiz zaman. Onu da yapmayın diyor. Tabi bu cumartesi yasağı şeyle birlikte kalkıyor. İsa Aleyhisselam'la birlikte kalkıyor. Eğer Yahudiler inanmaları gereken İncil'e inansalardı cumartesi yasağı diye bir şey kalmayacaktı. O yasak olan yiyecekler diye yani koşer diye bir mesele hiç olmayacaktı. Kur'an-ı Kerim'de de şey yapılan haram kılınanlarla yani Kur'an-ı Kerim'de haram kılınanlarla İncil'de haram kılınanlar aynıdır. Bir farkla İncil'de işte Pavlus'un müdahalesiyle domuz onların şeyine sokulmuş, mutfağına sokulmuş. Yani oraya bir müdahale etmiş, onu çıkarmış o ifadeler.